Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Başak Ünal. Eserin adı Duman Altı Hayatlar. Yazarı Elif Öztürk. Türü roman. Tuna Yayınları 1. baskı Temmuz 2012. ISBN nosu 978-605-4309-42-9. Bu kitap 311 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2014. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Hiçbir zaman istememiştim yalancı dünyana sığınmayı. Gafil avladın beni. Esaretim oldun, tutsağın oldun. Özgürlük düşlerken deli gibi kör, karanlık zindanım oldun. Ama kurtuldum. Geç de olsa kurtuldum kirli duvarlarından. Kırdım zincirlerimi. Fırlatıp attım kelepçelerimi. Şimdi derimde senden kalan çizikler, yara bere içinde tüm bedenim. İzlerin bana daha da güç veriyor her baktığımda. Toprağa verdiğim sevdiklerim, zindanlarda kalan kirli günahlarım, yitip giden masum çocukluğum, mavi düşlerim, hepsi için çelme taktım sana. Seni, senin silahın ile vurdum. Sonunda başardım. Şimdi ölü cesedinin üzerinden geçerek aydınlık dünyama doğru koşuyorum. Şuurum açık, yüreğim umut dolu ve ben kuşlar kadar ürürüm. Başardım. Sonunda başardım. 20.02.2014 Yücel Hanım'a sevgilerimle. Elif Öztürk. Rağmen yaşamak. Bir sabah uyandığımda yanı başımda bir tuval buldum. Çağırmadan gelip aniden hayatıma giriverdi. Aslında tesadüflere inanmam. Hayatın her karesini yaşarken bir nedeni olduğunu bilirim. Çerçevesi kırılmış bu tuvalin odamda ne aradığını sorgulamadım ilk defa. Çünkü bana gelişiyle hangi kapıyı açacağını daha çok merak ediyordum. Pastel tonlarla renklendirilmiş, mat görünümlü bir resimdi karşımda duran. Her halinden içine ağır hükümlü bir hüzün sıkıştırıldığı belli oluyordu. Biraz daha inceleyince fırça darbelerinin arasında gezinen genç bir adamın varlığını sezmeye başladım. Her vuruşun bıraktığı izde adamın var olmak adına çırpınışları göze çarpıyordu. İlk olarak bu izler beni çağırdı efsunlu bir sesle. Merakımın peşinden sürüklendim. Sonra sebebini kendime dahi açıklayamadığım, yüreğimde yer edinen garip bir buruklukta ötürü tuvale dokunmak istedim. Önce üzerinde birer birer parmaklarım gezinmeye başladı. Parmak uçlarım gezinirken tuvalin üzerinde içime garip duygular akın etti. Çizgiler arasındaki çaresizliği hissetmemek mümkün değildi. Sonra ellerime bulaşan pastel parçalarına gözlerim takıldı. Bir iki saniye içinde uçup gitti. Hücrelerime dokunmadan yok oluşunu izledim. Nedenler, nasıl olurlar arasında dönerken başım, sezgilerimin önderliğinde resmin kimyasını çözmeye çalışıyordum. Elimde fırçanın soğuk renklerine bağımlı bir tuvalim vardı. Gecelerin, sıcak yaz mevsimlerinin ardına takılan, mavilerle, pembelerle bezeli olduğunu sanıyordu. Güneş doğduğunda ise ışığının aydınlatmasıyla gerçekliklerde barınan siyahın tonlarına katlanamayan bir tuvaldi işte kapımı çalan. Gördüğüm resim karşısında hüzünlenmem beklenebilirdi ya da gözyaşlarımı akıtabilirdim. Hiçbirisini yapamadım. Çünkü üzülme hissinden önce kızma duygusu yüreğimin ortasına gelip oturmuştu. Eksik yaşanılmış bir hayatın çarpık döngüsünden etkilenmemek mümkün değildi. Genç bir adamın herhangi bir şekilde maddeye bağımlı olduğunu düşünmek elbette yüreğimi çok acıtmıştı. Maddeye nasıl bulaştığını ilk ağızdan dinlemek bile katlanılmaz iken, kendi elleriyle sağlıklı bedenini zehirlemek zorunda kalışı nasıl kabul görecekti ki kalbimde? Bütün bunlara rağmen yüreğimdeki kızgınlık nefes almaya devam ediyordu. Elimi uzattığımda okunduğum, yaşamaya sevdalı yürekleri hissettikçe genç adama olan duygularım yoğunlaşıyordu. Kimileri için hatalı doğum, kimileri içinse fani dünyada zorluk çekip cennetteki yerinin hazır olduğuna inanılan kişilerden bahsediyorum. Sanırım tahmin etmişsinizdir. Zordur yaşamak bir kazanın seçilmiş muhafızı, yanlış yapılan bir tedavinin hüzün yazgısı yahut doğuştan sınandığınız bir kaderin yüzüyseniz. Herhangi bir organınızın normalin dışında reaksiyonlarla çalışıyor olmasını taşımak zorundasınızdır çünkü. Hayatlarındaki tüm zorluklara ve maddi manevi kayıplara, yaşam savaşında 1-0 yenik devam etmeleri ve belki de en önemlisi hayata rağmen ona olan sevdasını sevmeye devam ederek yeşerten insanlar, genç adama olan kızgınlığımın sebebi. Bir maddeye bağımlı olarak yaşamak, mecburen, belki de isteyerek yaşadığı bir hayattı. Elbette bu genç adamın seçimiydi ama kaderi olamazdı. Zaman içerisinde birbirimizi tanıdıkça kurban katil oyunundaki rolünü öğrendim. Bir hevesle başladığı yolculuğunda bataklığın içinde olduğunu ve çıkmak için çırpınma girişimlerine tanık olmuştum. Genç adam kendi varlığının katil olmak istemeyişini dile getirmişti. Alınan mağlubiyetlerine rağmen galibiyete koşan yaşamların varoluşundan etkilenmiş, genç ömrüne sığdırdığı kötü yaşanılmışlığı geride bırakıp hayatına yeniden başlamaya karar vermişti. İçinde şimdiye kadar tüketilen hayatın bıraktığı yükü sileceğine dair umutlar yeşermişti. Maddeden kurtulabilir, hayatını yeniden kazanabilirdi. Öyle olsun da istiyordu. Çıkmış olduğu yolculuğun zorluklarına tanık olmayı ve varış noktasının neresi olacağını görmek istedim. Çizgileri karmaşık, renklerin koyu tonlarıyla bezeli bir tuvale ait olan genç adamın, geçmişine rağmen yaşama hazzına olan tutkusunun ne kadar süreceğine, inanın ben de sizin kadar çok merak ediyorum. Elif Öztürk. Yüreğimin teşekkürü borç bildiklerine. Yüreğimden taşanları, kalemimle paylaşma isteğini hiç geri çevirmedim. Kimi zaman anlatmak istediklerimi, kimi zaman ise sakladıklarımı kimseye açamadığımda kalemim sırdaşım oldu. Hissettiklerimi, düşündüklerimi dile getirip üretebilme hazzı, yazabilme yolculuğunda yoluma devam etmek için tek sebebim oldu. Sizlerle bu tutkuyu gerçekleştirirken bana destek olan bazı özel isimleri paylaşmak istiyorum. Kendi halimde yüreğimden dökülenleri yazdığım bir akşamdı. Hayalini dahi kuramadığım, kalemimin okuru ile tanışma düşüne ilk kıvılcım çakmıştı. Bu fikri yüreğine sunduğu, ilgisini benden esirgemeyip hep yanımda olduğu için Hikmet Erçoban'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bir edebiyat dergisinde deneme yazımı yayınlayarak ilk kez okuyucuyla buluşmamı sağlayan Çelebi Öztürk'e teşekkür ederim. Hayalimi gerçekleştirirken yoluma ışık tutan, bu kitabı yazabilmeme fırsat tanıyan, yazma süreci boyunca başlangıcından sonuna kadar ilgisini, bilgisini ve desteğini hiç esirgemeyen Yılmaz Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerini bir borç bilirim. Hayatım boyunca başarılarımı, heyecanlarımı, hüzünlerimi, sevinçlerimi paylaşan, her daim yanımda olan anneme, kardeşlerim Duygu'ya, Ezgi'ye ve İlkem'e şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve son olarak siz değerli okurlarımla buluşarak hayalimin gerçekleşmesiyle bu ilk kitabımı şu an yanımda olamayan ama her an beni izlediğini bildiğim babama ve aileme ithaf ediyorum. Sevgilerimle, Elif Öztürk. Ben kimim? Elif Öztürk, Ankara'da dünyaya merhaba demiş, 1982 yılından bu yana doğduğu şehrin sakinidir. 30 yıldır Mehmet Öztürk ile Nurhan Aslan'ın kızıdır. Bununla birlikte 28 senedir Duygu Öztürk'ün, 26 yıldır Ezgi Öztürk'ün ve 16 yıldır İlkem Öztürk'ün ablasıdır. Yazarımız ilk ve orta öğrenimini Ankara'da yapmıştır. Avni Akyol İlköğretim Okulu'ndan ardından Anıttepe Lisesi'nden mezun olmuştur. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi bölümündeki eğitimini yarıda bırakmıştır. İlköğretim yıllarında 8. sınıftayken bir sağlık sorunu ile karşılaşmış, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştur. Süre gelen 15 yıl boyunca böbrek yetmezliği ailesinin bir ferdi olmuştur. Ailenin sessiz sakin çocuğu büyürken kalem ve kağıtla tanışmış, yüreğinde ses bulup dile getiremeyen cümleler satırlara dökülmüştür. İlk deneme yazısı olan "Ben bir KBY'yim" yazısında hastalık ile ilgili duygularını paylaşmıştır. Bir yabancı aniden içeriye girer, izinsiz, kuralsız. Bu savruk bir yabancıdır ve çok yenidir. Sorgulanmayı sevmez. Hiçbir zaman sualleri kabul etmez. Fütursuzca ben geldim diyendir. Ona göre bu yeterlidir. Başka bir şey söylemek ise çok gereksizdir. İfadesiyle ilk yaşananları dile getirmiştir. Yazının devamında bulunan bir paragrafta ise en derinlerinde gezinse de sorular, cevabı olmayanlarla gün ve gün artacaktır. Nedenler ayıklanacaktır. Neden ben liderliğinde yaşamın ipliği pazara çıkarılacaktır. Kendisi kadar mevcudiyetlerini de sorgulayacaktır. İşlenen suçun ortaklıklarını zapta geçireceksiniz. İki iğne ucunda yaşamın kendisine elden teslim edilecektir. Öyle ya, yaşamın ilk bağrında, kalbin tam ortasında bir hançer vardır. Açılan bu yarada yapılan tatkik sonucunda yaranın iyileşmeyeceği gözlenmiştir. İfadesi yer almıştır. Yazar, hemodiyaliz tedavisi alan her bireyin yaşadığı reddetme ve kabullenme sürecinde yaşanan duygulardan bahsetmiştir. Kabul etme sürecinden sonra yazarın hayata açtığı pencerede yazma olgusu her zaman içeriği aydınlatan ışık olmuştur. Yanında getirdiği sıcaklık ve sevgi parçaları gününe yapışmıştır. Üretme becerisi hayata olan inanmışlığını ve sevgisini kamçılamış, görünmez bağlarını kuvvetlendirmiştir. Hastalığın varoluşuyla sarsılıp yere düşmüştür. Düşüp ayağa kalktığı sokak sözcüklerin mekanı olmuştur. Aynı zamanda emeklemeyi bırakıp yürümeyi öğrendiği, sabırsızlık içinde yetinmeyip yola devam ederken farkında olmadan bir yolculuğun başlangıcı olmuştur. Yürüdüğü hayatın yollarında, yüreğinde bazen yeşeren, bazense yüreğinden taşıp sığmayanları dile getirme olgusu tutku haline gelmiştir. 3 yıllık çalışma ve yazma süresinden sonra ilk ürünü olan Duman Altı Hayatlar isimli eserini vermiştir. Yürüdüğü yolda henüz sokağın çok başında olan yazarımız yeni sokaklar keşfetme isteği ve hazzı içinde çalışmalarına devam etmektedir. Her adımda umut dolu gözleri ve gülen yüzüyle yaşanan hayata hakkını verme arzusu nefes alır. Elif Öztürk. Ateş ile dans. Vakitsiz bir ışıltı ile girdim onun hayatına. Ben artık yaşadığı hayatın bütün imtihanlarından birine çelme takmış yazgımın güçlü kalbiydim. Doğarken bana verilen Elif adamın önce göğe uzanan yanı ile dik, sonra kulluk yanımla imtihan ve daha sonra ismimi tamamlayan F harfinin merak noktasındaydım. İmtihanımdan sonra yeni bir hayattım, yeni bir Elif. Ne yaşarsam yaşayayım, geldiğim noktaya bakılırsa kazanan ayım. O ise yeni bir imtihanın henüz eşiğindeydi. Gözleri kan çanağına dönmüş, çılgın bakışların tesirindeydi. Başı iki elinin arasında tercihlerinin ağırlığından sızlıyordu. Belki de çatlıyordu. Yanına oturdum. Bir yabancıya bakar gibi bakıyordu. Oysa ben, onun imtihanının kelama dönüşecek olmasında aracı olan seçilmiş kalemdim. Kalemdim, ona bakan suretim de kelamdım aslında. Uzun uzun anlattı kanını işleyen Zehri. Onunla başlayan tanışıklığını, onu sollayamayan vaktin esiri olan yanını. Kurtuluşu olmayan yollardaymışçasına kıvrandı. Onu yargılayacağımı sandı. Her dinleyen gibi yahut durumuna şahit olmuş diğer kişiler gibi dinleyerek kaçıp gideceğimi, ona acıyarak bakacağımı, bilindik nasihatleri edeceğimi sandı. Oysa ben bir yanımla onun imtihanıyla savaşına şahit olacaktım, öte yanımla yeni ismimin doğuşunu kalem ile nakşederek tüm evreni doyuracaktım. Anlattıklarının ardından kısı gözlerini. Delice baktı bana. Sonra araladı dudaklarını. Gitmiyor musun dedi. Hayır dedim. Şaşkın baktı gözlerime. Gitmiyor olmamdan yana afalladı. Neden dedi. Gülümsedim ona. Derin ve heyecanlı kelamlarım kaynadı kalbimde. Büyük bir istekle araladım dudaklarımı. Ateş ile dansına şahit olmak için dedim. Nasıl yani dedi. Sonra ekledi. Ateş ile mi? Diyiverdi. Evet dedim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Kanına işleyen zehir ile olan dansında yanında olacağım. Dudak büktü bir anda. Belli ki imtihanı için adım atmaya cesareti, esaretinden kurtulmaya da ümidi yoktu. Sen dedim. Bir müddet sustum. Sonra bir çırpıda anlatmaya karar verdim. Sen yaşadığın esarete hükümlü değilsin. Onu hayatına almaya sen karar verdin. Sonra onunla yol arkadaşı olmaya, gençliğinin kaynayan yanlarında ona sığınmayı sen tercih ettin. Önce sana zararsız göründü. Sonra her acında, her kavganda sana kendini anımsattı. Damarlarına sindi sinsice. Ve sen sandın ki o seni yönetiyor. Hayır, görmüyor musun? O senin iraden ile sana hükmediyor. Şimdi dokun damarlarındaki bu asi gezinene ve ona dur de. Anında ter damlaları birikti. Elleri titremeye başladı. Avuçlarının içi terledi. Saç diplerine kadar gerildi. Derin derin nefes aldı. Sonra hırsla, aceleci çırpınışlarla aldığı nefesleri verdi. Sesi inanmaya açtı. Sesi soru yağmurlarının istilalarındaydı. Çaresizliğinin çırpınışlarında çare arar gibi baktı bana ve bir anda soru verdi. Başarabilir miyim yani? Yani damarlarında akan kanı işlemiş bu esaretten kurtulabilir miyim? Ona merhaba dediğim gibi elveda diyebilir miyim? Yaklaşmıştım ona. Onu daha da güçlü adım atacağı savaşı hazırlamak için en tatlı sesim ile cevapladım soruyu. Evet yapabilirsin. Yapabilirdi elbette. Zordu ama isterse imkansızın dağlarını aşınlayabilirdi. Peki sen ne yapacaksın dedi. Kalktım oturduğum yerden. Tam karşısına geçip diz çöktüm. Zehrin kanını işlediği noktadan süzdüm onu ve fısıldar gibi cevapladım bu kez. Seni izleyeceğim. Sen anlatacaksın. Ben seni yazacağım. Göz bebekleri büyüdü. Omuzları dikleşti. Yaşadıklarımı yazmak için mi buradasın yoksa kendin için mi dedi. Aslında senin hakkında yazacağım. Senin hayatın üzerinden geçiverecek kalbim. Ama seni yazarken kendimi de yaşatacağım deyiverdim. Umursamadı. Kendi anlatacaklarının iki hayatı var edecek olmasına şaşırdı. Elimdeki kaleme baktı. Tahta, odundan yontulmuş yazgısıyla parmaklarımın arasında oynadığım kaleme baktı. Kurşun kalem dedi. Kaldırdım kaşımın birini. Hayır, çok daha fazlası dedim. Nasıl yani dedi. Sen kurşun kalemin hikayesini bilmez misin diye sordum. Hıh dedi. Çöktüğüm yerden ayağa kalktım. Bankta oturan varlığına yanaştım ve tekrar oturdum yanı başına. Elimdeki kurşun kalemi uzattım ona. Aldı ve tuttu parmaklarının arasında. Sonra dinle dedim. O gördüğün odundan yontulmuş bir kalem. Senin parmaklarının arasında, senin kadar hayattır sayfaların yazgısında. Senin yüreğin kadar seslenir kelamın ışığından. Şöyle bir baktı parmaklarımın arasında duran sıska kaleme. Sonra hayretle kaldırdı bakışlarını gözlerime. Bu kadar mı dedi. Yetmez mi dedim. İkinci kez büktü dudaklarını. Dinle dedim ve anlatmaya başladım kurşun kalemin hikayesini. Ninesini bir hikaye yazarken izleyen çocuk sordu. Yaşadıklarımız için bir hikaye mi yazıyorsun, yoksa benim hakkımda mı? Ninesi yazmayı kesti ve şöyle dedi. Aslında senin hakkında yazıyorum. Fakat kelimelerden daha önemlisi kullandığım kurşun kalem. Umarım büyüdüğünde sen de bu kurşun kalem gibi olursun. Çocuk merakla kurşun kaleme baktı. Özel bir kalem gibi görünmüyordu. Fakat daha önce gördüğüm kurşun kalemlerle aynı dedi. Ninesi gülümsedi ona ve dedi ki, bu senin nasıl baktığın ile alakalı. Kurşun kalemin 5 önemli özelliği vardır ki sen onlara sıkıca tutunduğunda ömrün huzur içinde geçecektir. Birinci özellik. Harika şeyler yapabilirsin ama attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla unutma. Bizim için bu el Allah'ındır ve her zaman kendi kudretiyle bizi o yönlendirir. İkinci özellik. Zaman zaman her ne yazıyorsam durmam ve kalemin ucunu açmam gerekir. Bu kaleme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olmasını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi öğrenmelisin. Bu acılar seni daha iyi bir insan yapar. Üçüncü özellik. Kurşun kalem yanlış bir şey yazdığında bunu bir silgiyle silmene her zaman olanak tanır. Yaptığımız bir şeyi sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını anlamalısın. Aksine bu bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli şeylerden biridir. Dördüncü özellik. Kurşun kalemin en önemli kısmı kalemin yapıldığı ahşabı ya da dışarı yansıyan şekli değil, içerisinde yer alan kurşunudur. O yüzden her zaman kendi içine bakmalı, en çok onu korumalısın. Beşinci özelliği ise her zaman iz bırakmasıdır. Aynı şekilde sen de hayatta yaptığın her şeyin bir iz bırakacağını bilmeli ve her hareketinin farkında olmalısın. Hikaye bitmişti. Gözleri ellerindeki kurşun kaleme takılı kalmıştı. Bir müddet susup onu izledim. Sonra kaldırdı efkarlı bakışlarını gözlerime. Benden kurşun kalem mi olmamı istiyorsun dedi. Anlamıştı beni. Sadece tebessüm ettim. Bu tebessüm onu onayladığımın nişanesiydi. Sence geç kalmadın mı dedi. Sonra kahırla sordu yeniden. Yeterince kirlenmedi mi hayatım? Umutla baktım ona. Kurşun kalem silinebilir özelliğe sahip. Unuttun mu dedim. Bir anda ümitsizliğin kıskacından döndü. Peki, deneyeceğim dedi. Eline uzandım. Kurşun kalemi yeniden kendi parmaklarımın arasına aldım. Dosyamdan bembeyaz bir parşömen kağıdı çıkardım. Onun ve benim yaşamışlıklarımız, benim yaşadıklarıma çelme takmış yanım ve onun yaşadıklarına çelme takmaya aday yanı, bembeyaz parşömen kağıtları, tatlı bir rüzgar ve önemsiz gibi duran kurşun kalem. Başladık ateş ile dansa. Yaslandı arkasına, bir nefes aldı. Sonra başladı anlatmaya. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.